Kitabın 10. ayrımı sayfa 131. Laiklerin Haçlı Seferi. Bir süredir gazetecilerle karşılaştığımda ya da yeni insanlarla tanıştığımda tuhaf bir şey oluyor. İlk hoşbeşten sonra ansızın kas katı kesiliyorlar ve utangaç bir ifadeyle şöyle diyorlar. Bakın ben laikim. Sözcüğün bu incelemenin yersiz olduğunu düşünsem de etimolojik kökenini de gayet iyi bilen biri olarak onları rahatlatmaya çalışıyorum. Ben de laikim. Hiçbir tarikata yemin etmiş değilim. Aylar geçtikçe ortada müthiş bir çarpışma olduğunu anladım. Bu vahşi çarpışmada kimsenin yumruğunu sakınmaya niyeti yoktu. Dünya kesinlikle ikiye bölünmüş durumda görünüyordu. Bir tarafta ilerlemenin ve uygarlığın savunucuları olan laikler, öteki tarafta ise inanç sahibi olanlar, yobazlar, gerileme sancaktarları, cinsel ilişki fobisi olanlar, İnsan özgürlüğü düşmanları vardı. Ve elbette inançlı biri olan ben, karşılaştığım kişilerin gözünde ikinci kategoriye aittim. Kendimi gericiler, yobazlar bölümünde bulmaya ve bu nedenle utanç verici biçimde sınırlayıcı sorulara yanıt vermeye hiç hazır değildim. Yalnızlığı seven bütün insanlar gibi olup bitene ilişkin oldukça derin ve ayrıntılı düşünceler geliştirmeye alışkınımdır. Ve bu ön yargılar ve inançlar karşısında çok zor durumda kaldığımı hissediyorum. İnanmak ne demektir? Körlemesine bir kişiye itaat etmek mi? Güven verici ritüeller uygulamak mı? Günah korkusu içinde yaşamak mı? Anarşik ve isyankar bir doğam olduğundan bu seçeneklerden herhangi birine uymak benim için çok zor olurdu. Katolik bir ortamda büyümedim ve şans eseri alışkanlığa dönmüş bir imanın sevimsiz koşullandırmalarını, tatlımsı formüllerin anlamsızca yinelenmelerini solumadım. Öte yandan alabildiğine meraklı bir yapım var. Anlamadığım şeyleri anlamak isterim. Sınırları ve engelleri her zaman aşma amacı taşırım. Aziz Paulus gibi Şam yolunda aydınlanmadım. Tam tersine içimdeki duygu hep bir anlam bulmaya yönelikti ve vicdanımın sesi her zaman güçlü olmuştu. Beni halen sürdürdüğüm bilgi ve inceleme yürüyüşüne sokan da bu iki faktör oldu. Arkadaşlarımın büyük bölümü inançlı değildir. Gene de hiçbir zaman onları eleştirme, dünya görüşlerini değiştirme, hatta yargılama ihtiyacı duymadım. Düşüncelerdeki farklılık bana her zaman hayatın zenginliği olarak görülmüştür. Savaşılacak bir düşman olarak değil. Bu nedenle laiklerin evrenini sarmış olan vahşi haçlı ruhu beni müthiş etkiliyor. Dünyaya ilişkin farklı bir görüşü olan insanlara karşı bunca hıncın, bunca enerji harcamanın, bunca hoşgörüsüzlüğün nedeni nedir? Yanlış bir yola sapmış olan inançlı insanları ikna etme ihtiyacı neden bu kadar baskındır? Yoksa bizde hayatı savunan bir ses yükselmektedir ve bu ses kurnalca ve alttan altı bunu insanın özgürlüğü için ilericilik olarak kabul ettirmek isteyen başka barbarlara da duyurulmak mı istenmektedir? Bu haçlı seferinin arkasında, çünkü ne mutlu onlara ki bilgilerinin kesin oluşunun rahatlığıyla yaşıyorlar, insanın en derin, en karanlık, onu şerrin gizemine ve faniliğine bağlayan ve onu daimi anlam arayışında bir varlık yapan yanını yok etme isteği yok mu? İşte zaten huzursuzluklar, kuşkular ve sorular hep bu arayıştan kaynaklanır. Ve birbirini izleyen sorular bir noktada artık mantık değil, şaşkınlık kaynağı olan bir başkasıyla karşılaşır. Çünkü ansızın sonsuz büyük ve sonsuz küçük olanın gerçekliğinin bizim zihnimize sığmadığını fark eder. İlahi olanın bilinci korkudan ya da yaygın görüşe uymaktan değil, gündelik gerçekliğin bize sunduğu, trajik bile olsa, zenginliği heyecanla yaşamayı bilmekten ve hayretten doğar. İmanla yaşamak, arkasında var olabileceklerden korkarak kapıları kapamak anlamına gelmez. Tam tersine, inançlı insan arkada onu korkutabilecek hiçbir şey olmayacağı için bütün kapıları ardına kadar açar. Ne hepimizi korkudan kıvrandıran ölüm adındaki büyük gizem, ne hastalıklar, ne de hayatın beklenmedik olaylarından ürker. Gizemi kabul etmek, ben denen can sıkıcı o şeyi ikinci plana atmamıza izin verir. Ben doğumdan ölüme kadar tek düze sızıldanmalarıyla can sıkar. Bu kibirli cüce, gerçekliği sadece kendisinin zihin ekranımıza yansıtabileceğine, kendi arzusunca denetleyebileceğine, değiştirebileceğine ve onun eylem çemberi dışında hiçbir şeyin var olamayacağına bizi inandırmak ister. Ben hayatın aslında o cücenin istediği üzere konforlu da olsa bir kafeste yaşamak ve onun çevresini gürültülü çığlıklarla korumak değil, bütün kafeslerden kaçmak, İnsanın gizemli yüceliğini ve onurunu küçülten ve küçük düşüren her şeyden kaçmak anlamına geldiğine inanıyorum. İnanç benim hayatıma hiçbir kısıtlama, hiçbir korku getirmedi. Hatta var olanları bir kenara süpürüp atarken pek çok kesin bilgiyi de yok etti. Bu nedenle artık açık bir savaş haline almış olan bu çarpışma yüzünden sarsılan dindar imgesi karşısında ağzım açık kalıyor. Ve nihayetinde bu savaş Papa'nın dar görüşlü birlikleriyle özgür istemin ilerici yiğitleri arasında değil, hala kendi vicdanının sesini dinleyebilen agnostik, Budist, Yahudi ya da Müslüman dindar ve yüreğinde insanın hassas bütünlüğünü barındıranla sadece medyanın gürültülü davuluna kulak veren arasında yaşanmaktadır. Gerçek Darwin, yaratılış itibariyle doğa bilimlerine her zaman derin bir tutku beslemişimdir. Küçükken masal kitaplarından, fantastik anlatılardan, prenseslerden, beni gerçekliğin somut verilerinden uzaklaştıran her şeyden nefret ederdim. Çocukluğumun en heyecanlı anılarından biri olarak hala anımsadığım bir doğa bilimleri ansiklopedisinin panayırdaki kitap tezgahından benim için seçilmiş olmasıdır. Daha sonra 19. yüzyılın doğa bilimcisi Brehm tarafından hazırlanmış olan iki büyük ciltte benim olunca okuma öğrendiğim ilk yıllar boyunca takıntılı biçimde sadece bu kitapları okudum. Ancak bir süre sonra ortaokulda Charles Darwin'i tanıdım ve tabii ki ona derin bir sevgi duymaya başladım. Öyle ki 5 yıl boyunca üzerinde dünyayı dolaştığı gemisinin adını taşıdığı için Beagle cinsi bir köpeğe sahip olma isteğiyle yanıp tutuştum. İşte çocukluğumdan beri süren bu tutkum yüzünden geçen gün doğa bilimci bir arkadaşımla birlikte Roma'da Palazzo delle Esposizioni'de açılan bir sergiye gittim. Not 1. Darwin 1809-2009 arası Palazzo delle Esposizioni, Roma, 12 Şubat 3 Mayıs 2009 arası. Onun seyahat notlarını tuttuğu defterçikleri görmek, pek iyi tanıdığım sözleri yeniden okumak, çalışma odasının bir ucundan ötekine kayarak gittiği koca tekerlekli koltuğunu görmek ne büyük bir heyecandı. Gerçek Darwin'in bu jeoloji tutkununun 19. yüzyıl kaşifinin sevgi dolu baba, özerni kocanın günümüzün bütüncülük ve ayrıntı anlayışından uzak resmi ideolojisi tarafından yapıştırılmış sevimsiz yaftasıyla ciddi olarak ilgisi olmadığını görmek de müthiş duygulandırıcıydı. Öz yaşam öyküsünü yeniden okurken onunla aramdaki benzerlikleri keşfettim. Ben de o ve pek çok başka doğa uzmanı gibi 6-7 yaşındayken gezinirken edinmesi en kolay şey olan mineraller toplamaya ve sınıflandırmaya başlamıştım. Darwin gibi ben de berbat bir öğrenciydim çünkü aklım hep başka düşüncelerle meşguldü. Onun gibi dünyevi hayattan uzaktı. Sevdiklerimle birlikte yaşamayı severim. Sonunda bambaşka bir meslek edinmiş olsam da kendimi hala bir doğa bilimci sayarım. Kırlardan ve ormanlardan birkaç gün uzak kalsam ızdırap çekmeye başlarım, sıkılırım. Her şey bana dar gelmeye başlar. Oysa kırdayken aynen Darwin gibi her gün aynı gezintiyi yapıyor olsam da hiç sıkılmam. Bu tutkumun kökeni üzerine kendimi sık sık sorgulamışımdır. Çünkü doğa bilimlerine adanma hep çok erken yaşta ve benzer biçimde ortaya çıkıyor. Toplama, sınıflandırma, bu şeyin ne olduğunu ve hangi nedenle orada bulunduğunu bilme arzusu. Ben kentte doğup büyüdüğüm için tek heyecan verici sınıflandırmalarımı asfaltı delip çıkan otlarla yapabiliyordum. Ailem de çok erken öldüğü için tanımadığım bir teyze dışında kumruyla güvercini ayırt etmeyi bilen yoktu. Oysa benim içimde alev alev yanıyordu bu ateş. Şu bitkinin, şu taşın, şu hayvanın adı neydi? Darwin'le ilgili bu okumalarım sonucunda Brehm ve Konrad Lorenz'in kitaplarını yeniden elime aldım. Ve bu üç büyük doğa bilimciyi birbirine bağlayan ortak noktayı görünce müthiş etkilendim. Özel hayatlarındaki huzur ve mutluluk. Üçü de eşlerini büyük bir aşkla seviyorlardı ve birlikte yaşlandılar. Konrad Lorenz ve karısı Gretel'in 75 yıl arayla ama aynı çınar ağacı önünde çektirdikleri iki resim var. Erkek, kadın, ağaç, iyi ve çocuksu neşeyi yansıtan yüzler. Konrad Lorenz ve ağaç 80 yaşını dolduruyorlardı. Darwin'in eşi Emma 1861 yılında 10 çocuklu 22 yıllık evlilikten sonra yazdığı mektupta kocasına kendisini ne kadar mutlu ettiğini ifade etmekte sözlerin yetersiz kaldığını, kocasını nasıl büyük bir tutkuyla sevdiğini, verdiği bunca sevgi için eşine minnet dolu olduğunu dile getiriyordu. Mektubu okuyan kocası en alta kendi el yazısıyla şöyle bir not düşmüştü. Öldüğüm zaman bil ki bu kağıdı ağlayarak yüzlerce kez öptüm. Brehm'in eşi ise ne yazık ki doğum yaparken ölmüştü. Doğa bilimci de o günden sonra hayata küsmüş ve 55 yaşında ardında 5 evlat bırakarak göçüp gitmişti. Kişiliklerinin, sevimliliğinin ve bu derin huzurun nedenleri üzerine kafa yordum. Hiçbiri bağnaz değildi. Çünkü doğa bilimlerini incelemek her türlü ön yargılı düşünceden, gerçeği bizim istediğimiz şekle dönüştürerek içine sokacağımız kafeslerden azade olmak anlamına gelir. Doğa bilimci çevresindeki dünyayı okuyarak yaşar ve bunu okurken en ağırlıklı olarak hissettiği duygu hayrettir. Ansızın deneyimlemediğini sandığı bir şey deneyimler ve bu şey onu kendini sorgulamaya, varsayımlar üretmeye, nedenleri keşfetmeye, çalışmaya, gerekçelerde bağlantı kurmaya sürükler. Darwin, Beagle gemisiyle yolculuğa çıkmıştı ve ana dürtüsü dönemin büyük jeoloğu Lyell'in kitabıydı. Olasılıkla bu kitap onda dönüşüm fikrini filizlendirmişti. Bu filiz onun olağanüstü keşifleriyle ve uzun yalnızlığıyla birleşince türlerin kökeni yapıtı ortaya çıktı. Bu nedenle Darwin gibi uysal, meraklı, sabırlı, asla bağnaz olmayan bir kişinin nasıl dönüştüğünü görmek beni müthiş üzüyor. Yıllar süren içsel çatışma sonucunda ateizmin bir savunucusu olmadı ama basitçe şunu yazdı. Evrenin ilkesinin gizemini çözümlememiz mümkün değildir. Ve bu nedenle kendi açımdan kendimi agnostik olarak tanımlamakla yetiniyorum. Yani ateist değil, agnostik. Agnostik terimi 1869 yılında Thomas Huxley tarafından Aziz Paulus'un bilinmeyen tanrı anlamındaki agnostos theos ifadesine dayandırılarak kullanılmıştır. Öte yandan onun bu içsel çatışmasını anlamamak, katılmamak nasıl mümkün olur? Ben de Victoria çağında yetişseydim, İncil'in sadece sözcük anlamıyla yorumlandığı günlerde dünyanın 6 günde yaratılmadığını ve bazı yasalara uygun olarak evrimleştiğini keşfetseydim, kelebeğin kozadan çıkması misali imandan çıkmakta bir an bile gecikmezdim. Hayvan dünyasında var olan vahşet ve ızdırap düzeyi karşısında bocalar, yaradanın mutlaklığı ve rahmeti konusunda kuşkuya düşerdim. Ve zaten hala arada sırada bocalıyorum. Dönemimizin banal basitleştirmeciliği Charles Darwin'i ateistlerin zebanisi, safların umacısı, gerçeğin tek yönlü yorumunun düzlüğüne razı olmayanların tehdit dolu öcüsüne dönüştürdü. Azizlerin, büyücülerin ve papazların çılgın müritlerine ve bilimin kuru, daimi, aydınlık ve umutlu bakış açısına göre Darwin ya beyaz ya siyahtır. Ya Darwin'den yana olunur ya da Darwin'e karşı. Bize söylenene göre bilim ışık ve bilgi taşır. Henüz aydınlık olmayan her yer onunla kısa sürede aydınlanacaktır. Bilim insanoğluna kesinlikle yarar ve gelişme sağlamıştır ve sağlamaktadır. Ama hayatın gizemini çözebileceğini sanmıyorum. Bizim 100, 150, 200 yıl yaşamamızı sağlayabilir ama ölüm daima var olacaktır ve bilim bize asla yaşamamızın nedenini, hayatımızın derin anlamını açıklayamayacaktır. Aynen doğa yasalarının kökeninde yatanları açıklayamayacağı gibi. Fiziğin, matematiğin, kimyanın yasaları nereden gelmektedir? Birbirleriyle etkileşimde olan o yasalar maddeye var olma ve zaman içinde evrilme izni mi vermişlerdir? Bu olağanüstü ve müthiş karmaşık düzen nereden kaynaklanmaktadır? Rastlantı denir ama sıradan hayatımızın deneyimi rastlantının başına buyruk olarak düzen yaratma becerisine sahip olmadığını söyler. Ben her gün odama girer ve eşyalarımı rastlantısal olarak şuraya buraya atarsam bir ay sonra karşımdaki manzara iç kapatan ve neredeyse başa çıkılmaz bir düzensizlik haline gelir. Demek ki rastlantı düzen değil kaos yaratır. Düzenin var olması için ne yazık ki düzensiz her insanın bildiği üzere kesin bir düşünceye ve daha da önemlisi bunu yürürlüğe koyma iradesine gereksinme duyulur. Kilisenin içinde neden haşinlik yok? Bir süre önce 2010'da Papa yeni bir teşkilat kurdu. Bu teşkilatın görevi laikleşme adımları atan ve bir tür tanrı manasında tutulma yaşayan ülkelerde İncil'i yaymak için yenilenmiş çalışmalar yapmaktı. 16. Benediktus'un söz ettiği ve çare bulmaya çalıştığı bu Hristiyanlık inancı ve kiliseye bağlılık anlamında derin buhran neden, kimden kaynaklanıyor? Yıllardan beri bir sınır konumunda yaşadığımı hissediyorum. Ailemden Katolik eğitimi almadım, hatta Tanrı tanımaz, kilise tanımaz ve Mason bir aileden geliyorum ama huzursuz bir yapım olduğundan hayatım boyunca ruhsal bir yürüyüş yaptım ve bu beni İbrahim'in, İshak'ın, Yakub'un, İsa'nın Tanrısına yaklaştırdı. Bu ne dümdüz ne de ışıklı bir yürüyüş oldu. İçsel hayat şer ile daimi bir yüzleşme içindedir. Eğer inancım varsa ve direniyorsa bunun nedeni sürekli incelemem, okumam, kendimi sorgulamam ve inanmadığımı hissettiğim günleri kabullenmem sayesinde olmuştur. Son 10 yıl içinde benim kuşağımdan pek çok kişi benzeri bir yola girdi. Siyasi, yeni çağcı, uzak doğudan gelen farklı inançlardan sıyrıldılar ve İncil'in inancına döndüler. Ne var ki bu durumların çoğunda meseldeki savurgan oğlun tersine evlatları evde bekleyen bir baba yoktu. Böyle olunca bu taşınma sürecinin sonunda bir muhatap, bir kucaklama bulamayarak yeniden uzaklaştılar. Kilise laikler ve dindarlar arasındaki pek çok tartışmaya karşın gerçekten de referansını sadece kendinden alan bir kurum olmayı sürdürüyor. Bir arayış içinde olanları itiyor ve farklı bir maneviyat yürüyüşü yapmış olanlara güvenmiyor. Cenaze törenini yöneteceği arkadaşımın imana geç ama yürekten dönüşünü anlattığım öfkeli papaz bana şöyle dedi. Son aylarda inançlı olmuş olması bir işe yaramaz. Ömür boyu kiliseye bağlı olmuş olması gerekirdi. Kendince İncil'e büyük bir hayranlık besliyordu. Açıklık, İncil'e dönüş konusundaki bütün tartışmalara karşın kilise hala görünürde kucaklayıcı olan, haklı olarak yoksullara kucak açan, onların ızdıraplarını cömertçe dindirmeye uğraşan bir yapı olmayı sürdürüyor. Ama bu merhamet enginliğinin yanı sıra normal insanların huzursuzluğunu unutuyor. Bir yolda yürüyüş yapmış olan, hayatın karmaşıklığını ve çelişkilerini tanıyan, alçak gönülle ve sabırla yol boyunca başkalarına, onları yargılamadan ve sonuçlarını sorgulamadan eşlik edebilecek manevi anne ve babalar, inanılır insanlar yoklar. Ruhsal anne ya da baba yeni değil, tam tersine kadim bir olgudur. Onun su arayışına yardım edebilecek bir başka ruhla karşılaşan susuzluk içindeki ruhtur söz konusu. Yeni veriler, yeni yöneticiler, yeni iddialar, yeni toplantılar gerekli değildir. Sadece insanın gizemli bir yönünün olduğunun ve bunun beslenmesinin gerektiğinin anımsanması gereklidir. İnsan doğası hep aynıdır ve içsel olarak gelişmek için kadim zamanlardaki şeyler yeterli olacaktır. Böyle olmasaydı Aziz Francesco 800 yıldan beri sözleri ve hayatıyla bizi duygulandıramazdı. O bir azizdi. Bunun anlamı nedir? Tam bütün olan, kaypaklık, döneklik bilmeyen, İncil'e uygun olarak sadece evet ve hayırı tanıyan insandır. Günümüzde karşılaştığımız kilise minberlerinde, televizyonlarda, gazetelerde vaaz veren kilise mensuplarının büyük bölümü böyle midir? Gözleri ışıl ışıl mıdır? Ağızlarından çıkan sözler gerçekten yüreklerindeki sevgiyi mi yansıtır? Kutsallığın gücü var mıdır onlarda? Eğer öyleyseler neden ulaşamıyorlar? Sözleri kızdırmıyorsa bile umursamazlık yaratıyor. Neden karşılaştığım merhametli, dürüst, adil insanların çürük temsilciler yüzünden kiliseden ebediyen ayrıldıklarını öğreniyorum? Çürük deyince sadece pedofili gibi uç bir durum değil, cimri, uyuşuk, soysuz, riyakar gibi temsilciler de söz konusu oluyor. Katoliklikte ikiyüzlülüğe neden izin veriliyor? Ağızlar ağır sözlerle yükleniyor ama hayat genellikle bunları yansıtmıyor. Sanki tutarlılık aranan şart değilmiş gibi duruyor. Oysa tutarlılığın olduğu, inanç hayatının doluluğuna tanıklığın olduğu yerde kiliseler doludur. Apennin dağlarına dalmış olan yeni keşişler kendilerine akın eden çok sayıda insanı ağırlamakta zorluk çekiyorlar. Tabii, çünkü bu büyük huzursuzluk ve büyük arayış dönemidir. Yolda yürüyüşe koyulmuş insan artık formüllerle, ortak mekanlarla, toplumsal meclislerle yetinmez. Çok daha fazlasını ister. İçindeki sorulara gerçek ve derin yanıtlar arar. Gerçeğe ve güzelliğe duyulan bu hasret, hayatların ve tanıklıkların vasatlığıyla ya da kutsallığı bir kenara atıp giderek bir tür televizyon eğlencesine dönüşen ayinlerle dindirilemez. İncil inancında yeni bir dönem gerekiyorsa bu önce kilisenin mensubu olan kadınları ve erkekleri ilgilendirmelidir. Değerli pek çok kişinin, ne yazık ki pek çok vakada olduğu üzere, kiliseden uzaklaşmalarının nedeni onlardır çünkü. Belki de artık rahiplerin niceliğinin değil, fark yaratacak niteliğinin artmasının zamanı gelmiştir. Ve nitelik, ilahiyat bilgisine, kongrelere, üst lisan eğitimlerine değil, Rabbe teslim olmuş olan ruhun saflığına bağlıdır. Teslim olmuş bir ruh, amaca yönelebilen, susuzluğu dindiren ruhtur. Uğraşıp duran, düzenlemeler yapan ya da kendi ayrıcalıklarını gözeten ruh, uzaklaştıran bir ruhtur. Bu yeni organizasyonun içinde kaynayana bakmamak için tencerenin üzerine kapanan sayısız kapaktan biri olacağı kuşkusu doğuyor. Yeni görevler, yeni iktidarlar, yeni sekreterler, yeni bütçeler, buna gereksinme var mıdır? İnsanları yaklaştıracak olan bu mudur? Yoksa alçak gönüllülük konusunda özen göstermek midir? Ahlakçılığı, ön yargıları, miskinliği, iktidar arzusunu ve inançla ilgisi olmayan ve sadece ağırlık yapan çağdaş insanı Katolikliğe düşman eden safrayı atmak gereklidir. Papa'nın geçen seneki Papazlar Günü'nde söylediği üzere zamanımızda kutsallığa son derece büyük bir ihtiyaç vardır. İnsanın nesneleştirilmesi karşısında onu doğum nedeni olan, olağanüstü yüceliğe taşıyacak olan tek koşul budur. Kutsallık savunmasız uysallık değil, bütünlük gücüdür. İnsanın düşünceleri ve duyguları bütünlüğü dahilinde varoluşudur ve ancak böyle bütün eylemlerini aşkın ışığında gerçekleştirebilir.